Oradan Buraya podcast'inin sponsoru, temizlik yardımcılarında lider marka Parex. Parex, tam bizlik temizlik.
Selam arkadaşlar, podcast'in ne desteğiyle gerçekleşen Oradan Buraya podcast'inin 26. bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ulaş Yiğit. Yine yabancı müzik dünyasında olaylı, heyecanlı, dop dolu bir 7 gün geçirdik. Gelin bu haftaki konumuza girelim. Bu podcast'i daha önce dinlediyseniz, günümüz yabancı müziğin kaçınılmaz öğelerinden bir tanesinin fazlasıyla farkındasınız. Rock müziğin bir süredir ana akımın gözdesi, en taze sound'u olmaktan çıktığı ve yerini hip-hop'a bıraktığı. Birçok kişi için son ana akım rock grubu Nirvana'ydı. Grubun 1991 çıkışlı muazzam albümü Nevermind bir süreliğine Billboard listelerinde Michael Jackson'ı bile alt etmişti. Daha cool, daha modern, daha tehlikeli, daha taze bir şey, yeni müzik keşfetmeye en açık olan demografiyi, yani çocukları, ergenleri ve 20'li yaşlıları arkasına alarak pop kültürün kurulu düzenine kafa tutmuştu. Gerçek şu ki bunu yapan son rock müzisyenleri Nirvana değildi. Ama Nirvana'dan sonra bunu yapan rock müzisyenleri yerine bunu yapan hip-hop ve R&B müzisyenlerine daha çok yer verildi ana akımda. Böyle bir değişim kaçınılmazdı da aslında. Günümüzdeki hali 1900'lü yıllarda gerçek anlamda başlayan modern popüler müzik rock'a geçmeden önce de birçok türü eskitmişti. Hiçbir şey değilse basit bir kapitalist pazarlama prensibinin yansıması bu. Her üründe olduğu gibi şarkı da pazarlarken ürünün en zamansız öğelerini bile eninde sonunda moda dışı kalmamak adına yenilemek gerekiyor. Pop kültürde rock müziğe tam olarak da bunun olduğunun en somut kanıtı yine sayılarda. Nirvana'dan sonra kurulup en çok satan 100 müzisyen listesine girebilmiş tek iki rock grubu, ikisi de 1999'da kurulmuş Coldplay ve Linkin Park. Bu iki grubun en ayrıcı özelliklerinden biri ne mi? Zamanla bünyelerinde bir gitarist, bir basçı ve bir baterist olması dışında onları rock olarak tanımlamanın gittikçe zorlaşmış olması. İki grup da birbirinden çok farklı ve kendilerine has şekilde kariyerleri boyunca ana akımda daha geleneksel rock türevlerinden ziyade pop, hip-hop ve elektronik müziğin birleşimini temsil ettiler. Zaten son birkaç yılda yaptığı türler arasında rock olup bu iki grubun popülaritesine yaklaşmayı başarmış tek gruplarda tıpatıp aynı tür birleşimleri bir tık daha güncelleştirmiş Imagine Dragons ve 21 Pilots gibi gruplar. Bu gruplar dışında artık rock müziği ana akımda gördüğümüz neredeyse her esna ana türü rock olmayan sanatçıların türün marka değerini kolajlarına dahil edişleri. Kısaca son 20 yılda rock'tan söz ettiğimizde kesinlikle artık ana akımın en tepelerinde var olan bir müzik türünden bahsetmiyoruz. Ezici bir çoğunluğu alternatif mecralarda kalmış, süperstarlar katına çok nadiren yaklaşmış ama bu anlarda bile o çizgiyi aşamamış sanatçılardan bahsediyoruz. Son 20 yılda ana akım çizgisini aşmaya en çok yaklaşmış bu sanatçılar ve gruplar arasında bir grup da aralarındaki en nostaljik gruplardan olmasına rağmen aynı zamanda da en başarılılarından biri olmuş The White Stripes. Çok eşsiz bir gruptu The White Stripes. Kurucusu Jack Gillis, ABD'nin Detroit eyaletinde yeraltı gruplarda çaldıktan sonra bir gün barda tanıştığı barmen Meg White'a aşık oluyor, evlenip soy ismini alıyor. Jack White, Meg White'ın deneyimsiz acemi bateristliğini geliştirmek yerine ilkelliğinden ilham alıp minimalizm prensibi üzerine kurulu bir grup oluşturuyor. Gitar veya piyano çalıp şarkı söyleyecek olan kendisi ve bateri çalacak olan eşi. Yazdıkları şarkılar da buna uygun şekilde fazlasıyla basit, rock müziğin çeşitli altın yıllarına dönen, en çok da türün başlangıç noktası olan blues müziğe dönen şarkılar. 2000'li yılların tam ortası The White Stripes'ın peak noktasıydı. Günümüzde bile anında tanınabilen, hatta spor etkinliklerinde yaygın bir marş haline gelen Seven Nation Army şarkısının da yardımıyla Grammy'lerden tarihi canlı performanslara kadar muazzam sayısal ve sanatsal başarılara imza atıyorlar. 2011'de Meg'in anksiyete mücadelesinden ve ikili arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı grup dağıldığındaysa bir daha The White Stripes'in popülaritesini yakalayamamasına rağmen popüler Amerikan müziğin bir kült figürü haline geliyor Jack White. Daha alternatif gruplarla çıkardığı projelerin yanı sıra kendi kurduğu plak şirketi ve müzik mağazasında da tıpkı müziğinde yaptığı gibi nostaljik rock müzikle renkli bir modern uçukluğu birleştiriyor. Hatta bu özelliğinden dolayı Rolling Stone dergisi Charlie ve Çikolata Fabrikası'na gönderme yaparak ona rock müziğin Willy Wonka'sı lakabını takıyor. Beklenilir şekilde bu özelliği gruplarını ara verdiğinde çıkardığı solo albümlere de yansıyor. Bu albümlerde rock'ın en klasik dönemlerini sadece bir tık günümüz pop radyo cilasıyla sunmakla yetindiğinde seviliyor. Ama yorumcular en çok deneyselleştiğinde, bu nostaljik tınılara kendi eşsizliğini, uçukluğunu kattığında heyecanlanıyor. Ve işte tam da bu yüzden 2010'lu yılların başında tam The White Stripes'ın düşüşü sırasında The Black Keys yükselmeye başlayınca aralarında ciddi bir anlaşmazlık süre geliyor. 2001'de kurulan The Black Keys, Dan Auerbach ve Patrick Carney'den oluşuyor. İkili Akron şehrinde doğup büyüyor. Amerika'nın Orta Batı olarak bilinen daha kırsal, daha muhafazakar ve pop kültürden daha uzak bölgesinin kilit eyaletlerinden olan Ohio eyaletinin bir şehri. Popüler sporcu Dan ve asosyal Patrick çocukluk arkadaşları olmalarına rağmen kendilerini sıkça farklı çevrelerde ve arkadaş gruplarında buluyorlar. Ta ki ikisinin de soy ağaçlarında rock müzisyenleri olan gençlerin kendileri de enstrüman çalmaya başlayana kadar. Dan ile Patrick arasındaki ilişki buna rağmen sınırlı kalsa da Dan ilk kez müzik kaydetmeye karar verdiğinde her şey değişiyor. Davulcu Patrick ilk yılında üniversiteyi bırakan, yerel barlarda şarkıcılığını ve gitaristliğini geliştirmeye başlayan Dan'e evinde ilkel bir kayıt kurulumu olduğunu, kullanmak için uğrayabileceğini söylüyor. Kayıt günü ayarladığı gruptan tek bir kişi bile gelmeyen Dan, Patrick'le kayıt yapmaya karar veriyor. İlk duaçlamalarının ilk notasından itibaren gitarist, vokalist ve davulcu ikilisi olarak harikalar yaratabilecekleri anında belli oluyor. Kısa sürede yeniden buluşup hem beste yazıp hem de çok sevdikleri eski rock ve blues şarkılarını çalıp, kaydedip gönderebildikleri bütün plak şirketlerine göndermeye karar veriyorlar. Bir plak şirketi onlarla yüz yüze tanışmaya ihtiyaç duymadan bile sadece gönderdikleri düşük kalite demodaki tutku ve yetenek üzerinden onlarla anlaşmayı teklif ediyor, onlar da kabul ediyor. Los Angeles bazlı bağımsız şirket Alive üzerinden çıkardıkları ilk albümleri için gruplarına isim bulmaları gerektiğinde ailelerinin şizofren tanısı konmuş bir müzisyen tanıdığı akıllarına geliyor. Ev telefonundaki sesli mesajlarında sinirli olduğu insanlara piyanodaki siyah tuşların, yani Black Key'lerin ismini koyan tanıdık. The Black Keys kısa sürede Patrick'in evinin bodrumunda kayıt yapmamaya ve turnelerinin parasını çıkarmak için komşularının çimlerini biçmek zorunda kalmamaya başlıyorlar. Zamanla geleneksel blues ve kırsal rock coverlarının tınılarını 2000'li yıllar seyircisine uygun şekilde tasarlanmış topraksı pop rock bestelerini aktarıyorlar. İlk albümleri 2002'de çıkan grup, gerçek anlamda 2011'de Lonely Boy şarkılarıyla patlasalar da ana akıma giden bu yavaş ama emin yolda birçok etkileyici adım atıyorlar. Hatta bir dönem sonradan geçtikleri plak şirketi Warner'da sayısız dünya yıldızı arasında en çok sinklenen, yani şarkılarını çeşitli filmlere ve dizilere en çok yerleştiren müzikal oluşum haline geliyorlar. Ve evet, bu tırmanış sırasında eninde sonunda The White Stripes'la karşılaştırılıyorlar. İkisi de Orta Batı'dan çıkmış, beyaz Amerikalılardan oluşmalarına rağmen fazlasıyla siyahi, geriye dönük ve kırsal müzik türlerini günümüze taşıyan, bünyelerine zaman zaman başka müzisyenler dahil etseler de özünde bir duo olan modern ana akım müzikte az rastlanan derecede saf rock grupları. Hatta isimlerinde bile benzerlik olan gruplar. Bu benzerliğin sonuçlarıysa Jack White'la Dan ve Patrick arasında üçünün de hayatlarındaki en medyatik olaylardan bazılarına dönüşüyor. Röportajlarda birbirlerine bazen ağır hakaretler bile içeren sözlerden New York'ta karşılaşan Patrick ve Jack arasında çıkan bar kavgasına kadar. Bugünlerde ise barışmış gözüküyor iki tarafta. Daha yeni söylemlerinin birçoğunda birbirlerinin yaratıcılığını, benzerlikleri kadar eşsizliklerini de takdir ettikleri izlenimi oluşuyor. Son birkaç yılda Jack White'ın kariyerinde yaşadığı saçılmayı The Black Keys'de yaşadı. Hem Patrick hem de Dan başka müzisyenlerle daha az iddialı projelere imza attılar ve bazıları fazlasıyla bilindik birçok isme enstrümental ve prodüksiyon desteği sundular. Gruba verdikleri tam 5 yıllık aradan sonra da 2019'da yeniden The Black Keys olarak müzik çıkarmaya başladılar. Ama bu sefer bir şey farklıydı. Grup daha geleneksel anlamda rock müziğin öldüğü bir ana akımda güncellikten düştüklerini hiç olmadığı kadar kabullenmişti. Fakat daha da önemlisi bu bağlamda yıllarca Jack White'la aralarındaki anlaşmazlığın özündeki farklılığı da ilk kez tümüyle anlamışlardı. Artık üç müzisyen de 40'lı yaşlarına girdiğinden sanatçı kimliklerinin karmaşıklıkları net bir büyük resme engel değildi. Jack White'ın mirası nostaljiyi acayip uçuk bir filtreden geçirmek olacaktı. The Black Keys'in mirası nostaljiyi derin, samimi bir hakikilikten geçirmek olacaktı. The White Stripes ve The Black Keys aslında birbirinden çok farklıydı. Bir tanesi rock müziğin Willy Wonka'sı ise öbürü rock müziğin Jack Daniel'ıydı. Grubun iki hafta önce çıkan albümünde de ne mi yaptılar dersiniz? Yıllardır tam olarak gerçekten yapmak istediklerini. 11 tane geleneksel blues şarkısının bütün samimiyetiyle, bütün hakikiliğiyle en uzunu 6 dakikayı geçen hücum kayıt coverları. Oradan buraya taşıyabileceğimiz bir ders var bu hikayede. Rekabet her zaman olumsuz çağrışımlı bir kelime olmak zorunda değil. Bazen rekabetin bizi kendimizle ilgili belli şeyleri sorgulamaya itmesi, kendimizi daha iyi tanımamıza, hatta belki kariyerimizden tam olarak ne istediğimizi daha iyi anlamamıza yol açabiliyor. Jack White'la Black Keys'in durumunda bugün en kabullenmişlik dolu sanatlarını yapmalarına yol açan şey, günümüzde ana akımda onlardan daha başarılı olan hip-hop ve R&B süperstarlarının rekabetiydi. Çünkü dünyanın en başarılı müzisyenine bile olabilecek en büyük rakip hep aynı rakip oldu ve hep aynı rakip olacak. Zaman. Ve her rakibe olmasa da bu rakibe yenilgiyi kabullenmişlikle karşılamak şüphesiz yararımız olacaktır. Podcast'imizin sonuna geldik. Ben Ulaş Şiit. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Podcast dinle.